Ayrım 18, Yaratılış, Eduardo Galeano, sayfa 203. 1600, Meksiko kenti, arabalar. Meksiko'nun geniş caddelerine döndü arabalar. 20 yılı aşkın bir süre önce Sofu II. Felipe onları yasaklamıştı. Fermanda araba kullanmanın insanları tembelleştirdiği, lüks ve uyuşuk bir yaşama alıştırdığı, bunun sonucunda da savaş sanatları için gerekli kasların kalmadığı söyleniyordu. Şimdi ikinci Felipe öldüğünden arabalar gene boy gösteriyor bu kentte. İçleri ipek ve ayna, dışları altın ve kaplumbağa kabuğu, kapılarında armalar. Güzel odun kokusu yayılıyor, gondol kadar yumuşak gidiyor, beşik gibi sallanıyorlar. Perdelerin ardından sömürge soyluları el sallayıp gülümsüyorlar. Kibirli arabacı yüksek tüneyinde, ipek saçak ve püsküller arasında bir kral gibi oturuyor. Atlarsa gümüşle nallanmış. Kızılderililer fahişeler ve engizisyonun cezalandırdığı insanlar için araba hala yasak. 1601 Valladolid, Quevedo. İspanya 20 yıldır Portekiz'e ve onun bütün sömürgelerine egemen olduğundan bir İspanyol hiç yabancı toprağa basmadan dünyayı dolaşabilir. Ama İspanya Avrupa'nın en pahalı ülkesi, giderek daha az şey ve daha çok para üretiyor. 6 yıl önce ortaya çıkmış olan 35 milyon altın paranın gölgesi bile kalmamış. Kısa süre önce gerekli politika üzerine tezler kitabında Don Martin González de Sellarigo'nun yayınladığı veriler iç açıcı değil. Çalışan her İspanyol rastlantı ve miras nedeniyle 30 kişiye daha bakıyor. Geliri olanlar için çalışmak günah. Soyluların savaş alanları, yatak odaları, İspanya'da keşiş ve dilenciden daha az ağaç yetişiyor. Amerika'nın altınıyla yüklü kalyonlar Cenova'ya yelken açıyorlar. Meksika ve Peru'dan gelen madenlerin İspanya'da izi bile kalmıyor. Sanki fetih işi de Alman, Ceneviz, Fransız, Flaman tüccar ve bankerleri başarmışlar. Valladolid'de kılıcı ve dili keskin, gözleri miyop, kanı saf, sakat bir delikanlı yaşıyor. Akşamları uşağı çizmelerini çıkarırken o beyitler düşlüyor. Sabahları yılanları krallık sarayının kapılarının altından süzülüyorlar. Genç Francisco de Quevedo y Villegas başı yastığına gömülü bir korkağı savaşçıya çeviren, en acımasız yargıcı yumuşatan gücü kişileştiriyor kafasında. Ve bu şairlik mesleğine küfrederek gözlerini ovuşturuyor. Lambayı açıyor, uyumasına izin vermeyen dizeleri bir asılışta kafasının içinden çekip çıkarıyor. Şiirlerinde anlattığı Don Doblene, dipnot, eski bir İspanyol altın parası. Dünyanın ona eşlik ettiği, Hint adalarında doğuyor. Ölmek için İspanya'ya gelip Cenova'ya gömülüyor. 1602 Recife, Palmares'e karşı ilk sefer. Şeker kamışını ve insanları ezip sularını çıkaran fabrikalarda her kölenin yaptığı iş kamışların ağırlığı, kırma makinesinin basıncı, ocağın sıcaklığıyla ölçülüyor. Kölenin gücü 5 yılda tükeniyor ama sahibinin onun için ödediği bedeli çıkarmasına 1 yıl yetecek. Köleler yararlı eller olmaktan çıkıp yararsız ağızlar haline gelince özgürlük ödülü veriliyor kendilerine. Kuzeydoğu Brezilya dağlarında birden gelen yaşlılık ya da erken ölüme yenik düşmeden önce özgürlüklerini kazanan köleler saklanıyor. Alagoas'taki yüksek palmiye koruluklarında kaçakların sığındıkları yerlere Palmares adı veriliyor. Brezilya Genel Valisi Palmares'e karşı ilk seferi başlatıyor. Ekip siyahları yakalayıp satma hevesindeki birkaç yoksul beyaz ile kızılderili İspanyol kırmasından tarak, bıçak ve küçük aynalar vaat edilen birkaç kızılderili ile çok sayıda zenci melezden oluşuyor. Seferin komutanı Bartolomeu Bezerra, Itapicuru ırmağından dönüp Recife'de duyuruyor. İsyanın çekirdeği parçalanmıştır. İnanıyorlar dediklerine. 1603 Roma, dünyanın dört bir yanı. Roma'da Cesare Ripa'nın ikon bilimin resimli ve genişletilmiş bir baskısı yayınlanıyor. Bu simgesel imgeler sözlüğü dünyayı Akdeniz'in kuzey kıyısından göründüğü gibi gösteriyor. Güç simgeleriyle birlikte en tepede Kraliçe Avrupa var. Atlar ve mızraklar ona destek oluyor. Bir eliyle tapınağın sütunlarını ayakta tutuyor, öbür eliyle bir asayı kavramış. Başı taşlı, ayaklarının dibinde başka taşlar var. Piskopos taşları, kitaplar, boya fırçaları, zither, dipnot 30-40 telli kanuna benzer bir çalgı ve harplerin arasında bereket boynuzunun yanında pusula ve cetvel duruyor. Aşağıda sağda Asya, kahve, karabiber, tütsü sunuyor. Çiçek ve meyvelerden gerdanlıklarla bezenmiş, diz çökmüş bir deve bekliyor onu. Bir yanda Afrika, üstüne bir fil başı yerleştirilmiş esmer bir mağribi kadını. Göğsünde mercan bir gerdanlık, çevresinde aslan, yılan, akrep ve buğday başakları. Hepsinin altında Amerika, insanın suratına bakmaya korkacağı bir kadın. Çıplak, zeytin rengi derisinin üzerinde tüyler var. Ayaklarının dibinde yeni kesilmiş bir insan başı ve bir kertenkele duruyor. Ok ve yayla silahlanmış. 1603 Şili Santiago'su, Sürü. Santiago Kent Konseyi Kızılderili kölelerin yüzünü damgalamak için gümüşten yeni bir dağlama demiri aldı. Vali Alonso de Ribera, Valdivia ve Arica limanlarında satılan her Araucano'dan alınan paranın beşte birinin savaş giderleriyle askerlerin bakımına ayrılmasını buyurdu. Av seferleri birbirini izliyor. Askerler Bio Bio'yu geçip ani gece saldırıları düzenliyorlar. Yakıyor, öldürüyor ve boyunları ipli erkekler, kadınlar, çocuklarla dönüyorlar. Bunlar dağlandıktan sonra Peru'ya satılıyorlar. Vali emzikli şarap testisini kaldırıp kazanılan savaşların onuruna içiyor. Flaman usulünde Pedro de Valdivia gibi kadeh kaldırıyor. Önce aklına gelen beylerin ve hanımların onuruna içiyor. İnsanlar bitince aziz ve melekler onuruna kaldırıyor kadehini. Ve bu bahane kendisine verdikleri için onlara teşekkür etmeyi hiç unutmuyor. 1605 Lima, Kıyamet Gecesi. Noel'den hemen sonra doğanın ağır topları Arequipa kentini havaya uçurdular. Sıra dağlar patladı ve yeryüzü evlerin temellerini kustu. Paramparça kaldı insanlar yıkıntıların altında. Küllerin altında ekinler yandı. Bu arada deniz yükselerek Arica limanını sulara gömdü. Dün akşam karanlığında yalın ayak bir rahip lima meydanında bir insan kalabalığı topladı. Birkaç saate kalmadan bu ahlaksız kentin çökeceğini, çevrede gözle görülen ne varsa hepsinin de onunla birlikte çökeceğini duyurdu.
''Hiç kimse kaçamayacak!'' diye uludu. ''Ne en hızlı at kurtulabilecek ne de en hızlı gemi!''
Gün batımında sokaklar meşale ışığında kendilerini kırbaçlayan tövbekârlarla dolmuş bile. Günahkârlar köşe başlarında günahlarını açıklıyor, zenginler balkonlardan gümüş eşyalarını, balo giysilerini atıyorlar. Tüyler ürpertici sırlar yüksek sesle açıklanıyor. Sadakatsiz karılar parke taşlarını söküyor, göğüslerini bunlarla dövüyorlar. Hırsızlar, namus düşmanları kurbanlarının önünde diz çöküyor. Efendiler kölelerinin ayaklarını öpüyorlar. Aldıkları sadakaları taşımaya dilencilerin elleri yetmiyor. Kilise tarihinde büyük perhizlerde hiç bu kadar para toplanmadı. İnsanlar günah çıkarmak için değilse kendilerini evlendirmesi için rahip arıyorlar. Kiliseler kiliselerin koruyucu sıcaklığına sığınmak isteyen insanlarla dolup taşıyor. Sonra gün ağrıyor, güneş görülmemiş bir biçimde parlıyor limanın üstünde. Tövbekârlar paramparça sırtlarına merhem arıyor. Efendiler kölelerinin peşine düşüyorlar. Yeni evliler gün ışığında buharlaşıp giden yeni elde edilmiş kocalarını arıyorlar. Günahlarından pişmanlık getirenler, işlenecek yeni günahlar arıyorlar sokaklarda. Her kapının ardından hıçkırık ve küfür sesi geliyor. Tek bir dilenci bile kalmamış ortalıkta. Rahipler de saklanmışlar, Tanrı'nın dün akşam kabul ettiği dağ gibi yığılmış paraları saymak için. Lima kiliseleri arta kalan parayla baş melek Cebrail'in gerçek tüylerini satın alacaklar İspanya'dan. 1607 Sevilla, Çilek. Şili'de 6 yıl yaşayan komutan Alonso González de Nájera hatırlıyor ve anlatıyor. Borazan ve davul sesleri arasında doğanlardan, daha beşikteyken zırh giymeye başlayıp kızılderili saldırılarına karşı gövdelerini siper eden soylulardan söz ediyor. Şili toprağından yağmurun altın tanecikleri çıkardığı, kızılderililerin kertenkelelerin karnından çıkardıkları, altınla haraçlarını ödedikleri konusunda ısrar ediyor. Yürek biçiminde, yürek renginde az bulunur bir meyveden de söz ediyor. Diş dokunduğu anda tatlı sular akıyormuş meyveden. Dirilik, tat ve koku bakımından İspanya'nın en nefis meyveleriyle yarışabilecek nitelikte. Ama orada, Şili'de ona çilek adı vererek aşağılıyorlar. 1608 Puerto Principe, Silvestre de Balboa. Puerto Principe kent meclisi katibi Silvestre de Balboa'nın çamur ve palmiye yapraklarından yapılma evinde Küba tarihinin ilk destansı şiiri doğuyor. Yazar soylu dörtlüklerini 4 yıl önce Manzanillo limanında Fransız korsanı Gilbert Giron tarafından kaçırılan Piscopos Altamirano'ya adıyor. Savunması için hiçbir şey kabul etmeyen Piscopos'a duydukları sevgiden ötürü ayı balıkları ve deniz perileri Neptün'ün krallığından çıkıp korsan gemisine geldiler. Manzanillo halkı güç bela 200 düka altını, 1000 adet post ve erzak topladı. Sonunda Luterci korsan tutukluyu serbest bıraktı. Kurtarılan Piscopos'u karşılamak üzere satirler, faunlar, santurlar, dipnot, yarısı insan yarısı hayvan biçiminde mitolojik yaratıklar, ellerinde guanabalar, başka nefis yiyeceklerle ormandan kumsala indiler. Çayırlardan mamey, Hint inciri, ananas, avokado, tütün yüklenmiş periler geldi. Kolları yaban pitahaya, briji ve uzun jagua ağaçlarının meyveleriyle dolu. Eteklik giymiş orman perileri ağaçlardan indi. Piscopos'a su perilerinden guabino, dajao, daha başka ırmak balıkları da geldi. Çeşme ve havuz perileri ise Masabo'dan nefis hikate kaplumbağaları getirdiler. Korsanlar fidyeyi almaya hazırlandıklarında Manzanillo gençliğinin yüz akı olan birkaç delikanlı onlara kahramanca saldırıp hak ettikleri dersi verdi. Mızrağıyla korsan Gilbert Giro'nun göğsünü delen Salvador adlı siyah bir köleydi. Ah Kreol, dipnot. Kreol Avrupa asıllı olup Latin Amerika'da yaşayanlar, çevirenin notu. Ah Kreol Salvador, onurlu köle. Sonsuza dek artsın ünün, yorulmamalı ne dil ne de kalem, böyle yürekli bir askeri övmekten. Silvestre de Balboa hayranlık ve huşu içinde Truva'yı anımsatıyor. Manzanillalıları su perileriyle faunlar ve santurlarla karıştırdıktan sonra Akilleuslar, Odysseuslarla karşılaştırıyor. Ama bütün bu tantanalı tanrıların arasında bu köyün halkı da gösterişsizce ölümsüzleşiyor. Bir kahraman gibi davranmış siyah bir köle ile bu adada yazarın adlarıyla çağırıp sevdiği meyveleri, şifalı otları ve hayvanları. 1608 Sevilla, Mateo Aleman. Mateo Aleman Meksika'ya yelken açan gemiye biniyor. Hint adalarına gidebilmek için kralın katibine rüşvet vererek kanının saflığını kanıtladı. Hem ana hem baba tarafından Yahudi olan bir akrabası Engizisyon tarafından yakılan Mateo Aleman kendine olağanüstü Hristiyan bir soy uydurdu. Bir soyluluk arması ayarladı ve bu arada metresi Francisca de Calderon'u da en büyük kızı yapıverdi. Yazar yüz kızartıcı suçlarından ve yoksulluktan kaçabilmek için kılık değiştiren, ad ve kent değiştiren göz alıcı dolandırıcılık işlerinde usta. Guzman de Alafarache adlı roman kahramanının becerilerini nasıl öğreneceğini biliyordu. Herkesin dans ettiği müziğe ben de uymalıyım, müzik devam ettiği sürece diye açıklıyor Guzman de Alafarache bütün İspanya'nın okuduğu romanda. 1608 Cordoba, Inca Garcilaso. 60 yaşında masanın üstüne eğilip kalemini boynuzdan hokkaya batırıyor ve özür diler gibi yazıyor. Titiz ve zarif bir düz yazısı var. İşgalciyi kendi dili haline gelen işgalcinin diliyle övüyor. Bir eliyle fethi ilahi takdirin işi olarak selamlıyor. Tanrı'nın kolları olan İspanyol fatihler yeni dünyaya İncil'i öğrettiler. Çekilen acılardan kurtulmanın bedeli oldu. Öbür eliyle İnkaların tanınmadan yok edilen krallığına veda ediyor. Onu bir cennet özlemiyle anımsatıyor. Bir el Pizarro'nun komutanlarından biri olan babasına ait, öteki ise bu komutanın aşağılayıp bir askerin kollarına attığı Atahualpa'nın kuzeni olan annesine. Amerika gibi Inca Garcilaso de la Vega'da bir ırza geçme olayının ürünü. Amerika gibi o da paramparça olmuş bir halde yaşıyor. Yarım yüzyıldır Avrupa'da olmasına karşın hala sanki daha yeni duyuyormuş gibi Cusco'daki çocukluğunun seslerini, şal ve sütle alınan şeyleri dinliyor. Bu yıkılmış kentte İspanyolların gelişinden 8 yıl sonra dünyaya geldi. Güneşin ayla aşkından doğan prens ve prensesi Titicaca gölünün üstüne bıraktığı o çok gerilerde kalmış günden beri süre gelen öyküleri annesinin dudaklarından bu kentte içti. 1609 Şili Santiago'su masada nasıl davranılır? Bu sabah dumanı tüten kokulu çikolatasını getirdiklerinde söylediler kendisine. Vali bir sıçrayışta sıyrıldı Hollanda çarşaflarından. İspanya kralı savaşta tutuklanan Kızılderililerin köleleştirilmesini yasallaştırmaya karar verdi. Haberin okyanusu ve sıra dağları aşması neredeyse bir yıl sürdü. Şimdi bir süredir Araucanolar noter huzurunda satılıyorlar. Kaçmaya çalışanların da tendonları kesiliyor. Ama kralın onayı homurdanan birkaç kişinin ağzını kapatacak. Tanrı takdis etsin bu ekmeği. Vali bu düşmanca toprakların insan terbiyecilerine akşam yemeği veriyor. Konuklar ülkenin şarabını öküz boynuzlarından içiyor. Mısır yapraklarına sarılı mısır ekmeği, Kızılderililerin pek sevdikleri lezzetli humitalar yiyorlar. Acı biberli şerit şerit kesilmiş etleri Bilge Alfonso'nun söylediği gibi üç parmakla tutuyorlar. Rotterdamlı Erasmus'un önerisine uygun olarak kemikleri kemirmiyor, masanın altına meyve kabuğu atmıyorlar. Sıcak kuelen kuelen içtikten sonra kullandıkları kürdanı da ne dudaklarının arasında bırakıyor ne de kulaklarının arkasına yerleştiriyorlar. 1611 Yaru Tuini Put Katili Kapak Huanca'yı kazmalarla parçalıyorlar. Rahip Francisco de Avia Kızılderililere ellerini çabuk tutmaları için bağırıyor. Puta tapma günahını işlemeyen hiç kimseye rastlamadığı bu Peru topraklarında daha bulunup parçalanacak çok put var. İlahi öfke hiç ara vermiyor. Büyücülerin baş belası Avila hiç oturmuyor. Ama her darbe acı veriyor gerçeği bilen kölelerine. Bu büyük kaya Tanrı Pariyakaka'nın seçip kurtardığı bir adam. Pariyakaka paçavralarla kendini gizleyip Yarutini'ye geldiği, içecek ve çiğneyecek bir şey dilendiği zaman Mısır çiçalarını ve koka yapraklarını onunla paylaşan yalnızca Kapak Huanca oldu. Bu büyük kaya eli açık bir adam. Ceza olarak gelen ve herkesi sürükleyip götüren kasırganın onu da götürmemesi için Pariyakaka onu dondurup taşa çevirdi. Avila parçaları uçurumdan aşağı attırıyor. Kapak Huanca'nın yerine bir haç dikiyor. Sonra da Kızılderililere Kapak Huanca'nın öyküsünü anlattırıp bunu yazıyor. 1612 San Pedro de Omapacha Dövülen dövüyor. Ucunda kaytan bulunan örülmüş kösele yetki simgesi havada ıslıklar çalarak ısırıyor. Deriyi şerit şerit yolup eti yarıyor. Omapacha topluluğunun reisi Cristobal de Leon, Mullo Huamani çıplak halde ceza direğine bağlanmış, işkence görüyor. İnlemeleri kırbaçla aynı tempoda. Hücreden tomruk cezasına, tomruktan kamçıya dayanılmaz acılar içinde yaşıyor reis. Lima'da genel valiye karşı çıkmaya cesaret edip payına düşen sayıda Kızılderili vermedi. Valinin buyurduğu gibi ovalardan Cusco'ya şarap taşıyacak, ip eğirip kumaş dokuyacak yeterince adam olmamasından sorumlu. Cellat siyah bir köle zevkle kullanıyor kırbacı. Bu sırt ötekilerden ne daha iyi ne daha kötü. 1613 Londra Shakespeare Virginia şirketi altın ya da gümüş bulunmayan Kuzey Amerika sahillerinde büyük hayal kırıklığına uğruyor. Ama yine de bütün İngiltere'de dolaşan propaganda kitapçıklarında İngilizlerin Virginia'daki Kızılderililere cennetin incilerini verip yeryüzünün incilerini aldıkları ileri sürülüyor. Kısa süre önce John Donne bir şiirinde Amerika'yı keşfeder gibi sevgilisinin vücudunu keşfediyordu. Prenses Elizabeth'in düğün törenlerinin ana konusu da Virginia, Virginia'nın altını. Kralın kızı onuruna düzenlenen George Chapman'ın maskeli balosu, Virginia'nın ya da hisse sahiplerinin hayallerinin simgesi olan büyük altın bir kayanın çevresinde gelişiyor. Bütün gücün kaynağı, simyagerlerin peşinde koştuğu hayatın sırrı olan altın, gümüş nasıl ayın kızıysa, bakır Venüs'ün çocuğuysa, güneşin oğlu olan altın. Güneşin ışınlarını bol bol ektiği dünyanın sıcak bölgelerinde altın var. Prensesin düğün törenlerinde William Shakespeare'in bir oyunu, Bermudalarda Virginia şirketine ait bir geminin karaya oturmasından esinlenen fırtınası da sahneleniyor. Kişiler ve şaşılası şeyler üreten bu büyük yaratıcının oyunu, bu kez daha çok Karayiplere benzeyen bir Akdeniz adasında geçiyor. Dük Prospero, burada cadı Sycorax'ın oğlu, Patagonya Kızılderililerinin tanrısına tapan Caliban ile karşılaşıyor. Caliban bir vahşi, Shakespeare'in Londra'da bir sergide gördüğü bir Kızılderili'ye benziyor. Yalnızca küfretmeyi öğrenmiş, yargılama yeteneği ya da sorumluluk duygusu olmayan karanlık bir yaratık. İnsandan çok bir hayvan, ancak köle olarak ya da maymun gibi bağlanarak kendine bir yer bulabilir insan toplumunda. Yani katılmayı aklının ucundan bile geçirmediği Avrupa toplumunda. 18. ayının sonu. Sayfa 213.